Çözümleme. Olağanüstü büyük bir rahatlama duygusu sardı Bilcan'ın ovu. Bir şeyler hallolmuş, bitmişti. Büyük bir sıkıntı yükü kalkmış, sonsuza dek dağılıp gitmişti. Öyle hissediyordu. Bu sıkıntı 5 hafta sürmüştü. Elini kaldırdı, kanla ıslanmış havluya baktı. Evet, işte her şey kesin olarak bitti, diye mırıldandı. 3 haftadır ilk kez o sabah Liza pek aklına gelmemişti. Sanki kesik parmaklarından akan kan o hüzünle bile hesabını kesmişti. Korkunç bir tehlikeden kurtulduğunun farkındaydı. Bu tip insanlar, diye düşündü, bir dakika öncesine kadar kimseyi öldürmek akıllarından geçmezken, titrek ellerine bıçağı alıp sıcak kanı parmaklarında hissedince boğazını kesmekten çekinmeyip kapanı koparıverirler. Mahkumların dediği gibi, temizlerler. Bu böyledir. Evde duramadı. Bir şeyler yapması gerektiğini, yoksa ona bir şeyler olacağını hissederek sokağa çıktı. Caddelerde yürüyüp durdu. Birine rastlamak, yabancı biriyle de olsa konuşmak için büyük bir özlem duydu. İşte o zaman bir doktora gidip elini sardırmanın gerekliliği geldi aklına. Eski bir tanıdığı olan doktor yarayı inceledi ve merakla nasıl olduğunu sordu. Vilchanov güldü. Az kalsın her şeyi söyleyecekti. Ama kendini tuttu. Doktor nabzını ölçtü ve bir gece önce bir kriz geçirdiğini öğrenince sakinleştirici bir ilaç alması için ısrar etti. Kesiklerin çok kötü sonuçlar doğurmayacağını söyledi. Vilchanov da güldü ve tam tersine çok iyi sonuçlar yaratmış olduğunu belirtti. O gün boyunca 2 kez daha bütün olanları anlatma isteği duydu. Birincisi, çaycıda sohbet ettiği bir yabancıydı. Daha önce öyle herkese açık yerlerde karşılaştığı insanlarla sohbet etmezdi. Gazete almak için bir dükkana girdi. Bir takım ısmarlamak için terzisine gitti. Pogoryaltsevleri ziyaret etme fikri ona pek hoş gelmiyordu. Onları düşünmüyordu bile. Hem zaten yazdıklarına gidemezdi. Kasabada beklediği bir şey vardı. Neşeyle yemek yedi, garsonlar ve diğer müşterilerle konuştu. Yarım şişe şarap içti. Önceki günkü hastalığının tekrar başlayacağı olasılığı hiç aklına gelmedi. Bitkin bir halde yatağa yatıp, 1,5 saat uyuduktan sonra kalkıp büyük bir güçle düşmanını yere devirdiği anda hastalığının tamamen geçtiğine inanmıştı. Akşama doğru başı dönmeye başladı. Ara sıra da uykusundaki gibi hayaller gördü. Eve döndüğünde alacakaranlıktı. İçeri girince kendi odasından korktu. Evi ona korkunç ve esrarengiz gelmişti. Birkaç kez aşağı yukarı gidip geldi. Pek uğramadığı mutfağa girdi. İşte tabakları burada ısıtmışlar, diye düşündü. Kapıyı kilitledi. Her zamankinden daha erkenden mumları yaktı. Kapıyı kilitlerken, yarım saat önce hizmetçi odasının önünden geçip Mavra'ya, sanki gelme olasılığı varmış gibi, Pavel Pavlovich'in uğrayıp uğramadığını sorduğunu hatırladı. Kapıyı dikkatle kilitledikten sonra çekmeceyi açtı, ustura kabını aldı, usturayı çıkarıp baktı. Beyaz kemik sapında hala kan izleri vardı. Usturayı tekrar kabına koydu ve çekmeceye kilitledi. Uykusu vardı. Hemen yatması gerektiğini düşündü. Yoksa yarına hazır olamayacaktı. Nedense ertesi günün çok ciddi bir karar günü olduğunu düşünüyordu. Bütün gün sokakta ona musallat olan düşünceler hasta beynini sürekli bir şekilde ısrarla rahatsız edip duruyordu. Düşündükçe düşünüyordu. Uzun bir süre uyuyamadı. Beni birdenbire öldürmeye kalkışmış olabilir diye düşünmeye başladı. Acaba bu fikir intikam alma duygusuyla bir hayal olarak aklına takılmış olabilir mi? Pavel Pavlovich'in onu öldürmeye kalktığına ama cinayet düşüncesinin hiç aklına gelmediğine karar verdi. Kısacası Pavel Pavlovich onu öldürmek istemişti de bu isteğinin farkında değildi. Anlamsız olabilir ama doğru diye düşündü Vilchanov. İş aramaya çalıştı, Bagautov'u görmeye uğraştı, ölünce de kızdı. Ama aslında iş aramak ya da Bagautov'u görmek için gelmemişti. Bagautov umurunda bile değildi. Sırf benim için geldi buraya. Liza ile beraber geldi ki, peki beni öldürmeye kalkışacağı hiç aklıma gelir miydi? Aklına geldiğine karar verdi. Onu Bagautov'un cenaze alayında arabada gördüğü andan itibaren bekliyordu. Bir şeyler beklemeye başlamıştım. Ama bunu değil. Beni öldürmeye kalkacağını değil. Bunlar doğru olabilir mi? Dedi yine başını yastıktan kaldırıp gözlerini açarak. Bana o söyledikleri, o delinin çenesi titreyerek beni sevdiğini söylemesi Göğsünü yumruklaması. O Quasimodo diye karara vardı düşünüp taşınınca. 20 yıl hiç kuşkulanmadığı karısının aşığını sevecek kadar aptal ve soylu. Bu doğru. Bana saygı duyuyor. Anılarımıza değer veriyor. 9 yıl boyunca söylediklerimi düşünmüş. Tanrım! Bunu hiç bilmiyordum. Dün yalan söylüyor olamazdı. Peki bana duygularını açıp hesaplaşalım dediği zaman da beni seviyor muydu? Evet, beni nefretinden seviyordu. Bu, bütün aşkların en güçlüsüdür. Kuşkusuz olabilir. T'deyken onun üzerinde çok büyük etkim olmuştu. Çok büyük ve memnun ediciydi. Tam olarak böyleydi. Quasimodo'ya benzeyen bir şillerden ne beklenir? Onu yalnızlığı boyunca çok etkilediğim için beni 100 kat daha büyütmüştü gözünde. Onu neyle etkilemiştim acaba? Belki temiz eldivenlerimle ve onları nasıl kullanacağımı bilmemle. Quasimodo'lar estetik şeylere çok düşkündür. Ah, öyle değiller mi? Soylu bir yürek için eldiven yeter de artar bile. Özellikle de ebedi kocalar için. Gerisini artık onlar tamamlarlar. Siz isterseniz sizin için dövüşmeye, her dileğinizi yerine getirmeye hazırdırlar. Benim etkileme gücümü nasıl da büyütmüş. Belki onu en çok etkileyen benim büyü gücümdü. Yoksa o da mı? İnsan kime güvenecek? Diye bağırmıştı. Böyle bir bağırış insanı vahşi bir hayvan bile yapar. Demek bana sarılıp ağlamaya gelmiş. Yani beni öldürmeye geldi ama sarılıp ağlamaya geldiğini düşündü. Liza'yı da getirdi. Kim bilir? Eğer ben de onunla ağlasaydım, belki de beni bağışlardı. Çünkü beni bağışlamak için korkunç bir özlem duyuyordu. İlk karşılaşmamızın şaşkınlığında her şey sarhoş komikliklerine ve kadınsı sızlanmalara dönüşmüştü. Hele o boynuzlar, alnına konan o boynuzlar. Aptalca davranarak, özellikle sarhoşken konuşmaya geldi. Sarhoş olmasaydı bunu asla yapamazdı. Ah, nasıl da aptalca davrandı. Peki bunu sevmedi mi? Ah, kendini bana zorla öptürünce sevinmedi mi? O anda beni kucaklasın mı yoksa öldürsün mü bilemiyordu. Sonra ikisini birden yapmanın iyi olacağı ortaya çıktı. En doğal çözüm. Evet, gerçekten. Doğa canavarları sevmez ve doğal çözümlerle onları yok eder. En korkunç canavarlar, soylu duyguları olan canavardır. Bunu kişisel deneyimlerimden biliyorum, Pavel Pavlovich. Doğa bir canavar için sevecen bir anne değil, üvey bir annedir. Doğa sakata can verir ama ona acıyacağına haklı olarak cezalandırır. Günümüzde doğru dürüst insanlar bile kucaklaşmaların ve af gözyaşlarının bedelini ödüyorlar. Değil ki siz ve ben, Pavel Pavlovich. Beni gelecekteki eşini görmeye götürecek kadar aptaldı. Tanrım, gelecekteki eşi. Ancak onun gibi bir Quasimodo, Matmazel Zahlebin'in saflığıyla yeni bir hayata başlama fikrine kapılabilir. Ama bu senin hatan değil, Pavel Pavlovich. Senin hatan değil. Sen bir canavarsın. Onun içinde senin yaptığın her şey canavarca olmalıdır. Bütün hayallerin ve umutların da. Ama canavar bile olsa hayalleri konusunda kuşkuları vardı. Bu yüzden saygı duyduğu Vilchaninov'un onayına ihtiyaç duydu. Vilchaninov'un da kabul etmesini, hayalinin bir hayal değil, gerçek olduğuna kendisini inandırmasını istedi. Beni ciddi bir saygıyla, duygularımın soyluluğuna güvenle, belki de bir çalının dibinde gençlerin saflıklarının hemen yanında birbirimize sarılıp gözyaşı dökeceğimize inanarak oraya götürdü. Evet, bu ebedi koca, önünde sonunda her şey için kendini cezalandırmaya mecburdu. Ve kendini cezalandırmak için usturayı kaptı. Belki kazara oldu, bu doğru. Ama yine de kaptı ya. Onu bıçakladı. Valinin huzurunda ona bıçağı sapladı. Yoksa bana bu öyküyü anlatırken, o da mı kafasında böyle bir fikir geliştirmişti? O gece yatağından kalkıp odanın ortasında dikilirken de bir şey var mıydı? Hayır. O zaman şaka olsun diye orada durmuştu. Başka nedenlerle kalkmıştı. Ondan korktuğumu görünce de 10 dakika kadar bana cevap vermemişti. Çünkü ondan korkmama sevinmişti. Belki de işte o anda, karanlıkta orada dikilirken bu tür bir fikir aklına gelmişti. Dün o usturayı masada unutmasaydım belki hiçbir şey olmayacaktı. Öyle mi? Öyle mi? Kesinlikle önceleri benden kaçıyordu. İki hafta beni görmeye gelmedi. Beni korumak için benden saklandı. Önce beni değil, Bagavutoğlu seçti. İlgiyi bıçaktan saptırıp merhamete yöneltmek için gece yarısı koşuşturup bana tabaklar ısıttı. Bu sıcak tabaklarla kendisini ve beni kurtarmak istedi. Uzunca bir süre bu dünya adamının hastalıklı beyni bu şekilde çalışmaya devam etti. Sakinleşene kadar daireler çizdi. Ertesi sabah yine aynı baş ağrısıyla uyandı. Ama yüreğinde yepyeni ve hiç beklenmedik bir korku vardı. Bu yeni korku içinde birden güçlenen bir inançtan doğmuştu. O dünya adamı, Vilchanov o gün kendi isteğiyle Pavel Pavlovich'e giderek buna bir son verecekti. Neden? Niçin? Hiçbir fikri yoktu. Sırf nefretten dolayı bilmek de istemiyordu. Tek bildiği gideceğiydi. Bu delilik, buna başka bir isim veremezdi. Geliştikçe akılcı bir şekil kazanıp mantıklı bir bahaneye dayandı. Bir gün önce bile Pavel Pavlovich'in odasına gidip Maria Sisoyna'nın anlattığı o memur gibi kendini asacağı fikrine kapılmıştı. Bir gün öncenin bu fikri yavaş yavaş mantıksız ama sürekli bir iknaya dönüştü. Neden o aptal kendini assın diye itiraz edip duruyordu kendi kendine 30 saniyede bir. Liza'nın kelimelerini hatırladı. Belki de onun yerine ben kendimi asmalıyım diye düşündü bir kez. Yemeğe gitmek yerine Pavel Pavlovich'in odasına doğru yönelmesiyle sonuçlandı bu durum. Maria Sisoyna'ya sorayım diye karar verdi. Girişte biraz durup, olabilir mi? Olabilir mi? Diye bağırdı utançtan kızararak. Yoksa kucaklaşıp gözyaşı dökmek için mi oraya gidiyorum? Bu rezilliği tamamlamak için bir bu anlamsız adilik eksikti. Bütün aklı başında ve eğitimli insanları kurtaran kader, onu da bu anlamsız adilikten kurtardı. Sokağa adımını atar atmaz Alexander Lobov'la karşılaştı. Genç adam nefes nefese bir heyecan içindeydi. ''Ben de sizi görmeye geliyordum. Pavel Pavlovich'e ne dersiniz?'' ''Kendini astı mı?'' diye mırıldandı Vilchanov. ''Kim kendini astı? Neden?'' diye bağırdı Lobov gözlerini açarak. ''Boş verin. Bir şey demedim. Siz devam edin.'' ''Of, lanet olası. Ne komik fikirleriniz var. Kendini astığı falan yok. Hem ne diye kendini assın? Tam tersine. Çekip gitti. Şimdi onu trene bindirip yolladım. Of, ne kadar çok içiyor. 3 şişe içtik. Pretpozilov da bizimleydi. Ne kadar çok içiyor, ne kadar çok. Trende şarkı söylüyordu. Sizi hatırlayıp öpücükler gönderdi, selam söyledi. Ama o alçağın biri. Sizce de öyle değil mi? Genç adam kesinlikle biraz çakır keyifti. Kırmızı yüzü, ışıldayan gözleri ve sürçen dili bunu ortaya koyuyordu. Vilchanov kahkaha attı. Demek sonunda Brüderschaft'la bitirdi. Kucaklaşıp gözyaşı döktüler. Ah siz çiller tipli şairler. Bana isim takmayın lütfen. Orada her şeyi bitirdiğini biliyor musunuz? Dün oradaymış, bugün de gitmiş. Çok sinsice davrandı. Nadia'yı kilitlemişler. Yukarıdaki odada oturuyor. Gözyaşları ve sızlanmalar oldu. Ama biz kas katı durduk. Nasıl içiyor, nasıl içiyor? Tehlikeli bir adam değil mi? Yani aslında tehlikeli değil. Ama ona ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizden söz edip duruyor. Aranızda bir karşılaştırma yapmak mümkün değil. Siz bir beyefendisiniz. Bir zamanlar sosyetedeymişsiniz. Şimdi fakirlikten ya da başka nedenlerle buralara gelmek zorunda kalmışsınız. Onu bir türlü anlayamıyorum. Demek size benim hakkımda böyle söyledi. Öyle öyle, sinirlenmeyin. İyi bir yurttaş olmak, aristokrat bir toplumda bulunmaktan iyidir. Böyle söylüyorum. Çünkü Rusya'da bugünlerde insan kime saygı duyacağını bilemiyor. İnsan kime saygı duyacağını bilemeyince bu ciddi bir illettir. Siz de kabul edersiniz değil mi? Evet, evet. Başka ne dedi? O mu? Kim? Aa, öyle ya. Vilchanov 50'sinde sefil bir adam deyip duruyordu. Belki 1000 kez söyledi. Trene bindi, bir şarkı söyledi ve ağlamaya başladı. İğrenç ve adiceydi. Tabii sarhoşluktan. Aa, aptalları hiç sevmem. Lizaveta'nın ruhu için dilencilere para saçtı. Karısıydı değil mi? Kızı. Elinize ne oldu? Kestim. Boş verin, düzelir. Lanet olsun, gitmesi iyi oldu. Gider gitmez evleneceğine bahse girerim. Evlenir değil mi? Siz de evlenmek istiyorsunuz değil mi? Ben mi? O başka konu. Siz nasıl bir adamsınız? Eğer 50 yaşındaysanız o 60 olmalı. Mantıklı bir açıdan bakın efendim. Biliyor musunuz? Ben çok önceleri ıslavcıydım. Ama şimdi şafağı batıda arıyoruz. Hoşça kalın.
Sizi kapıda gördüğüm iyi oldu. İçeri girmeyeceğim. Hiç çağırmayın. Zamanım yok. Tam koşup gidiyordu. Ah, bu arada, diyerek döndü. Size bir mektup gönderdi. İşte. Neden onu yolcu etmeye gelmediniz? Vilchanov eve dönüp kendisine yazılmış zarfı açtı. İçinde Pavel Pavlovich'ten tek satır bile yoktu. Bambaşka bir mektuptu. Vilchanov el yazısını tanıdı. Zamanla sararmış bir kağıda yazılmış eski bir mektuptu. Mürekkebin rengi değişmişti. 10 yıl önce T'den ayrılıp Petersburg'a döndükten 2 ay sonra kendisine yazılmıştı. Ama hiç gönderilmemişti. Onun yerine bambaşka bir mektup almıştı. Bu sarı mektubun içeriğinden belli oluyordu. Bu mektupta Natalya Vasilyevna ondan sonsuza dek ayrılıyor ve başka birini sevdiğini itiraf ediyordu. Tıpkı aldığı mektup gibi. Ama bebek beklediğini gizlemiyordu. Tam tersine, gelecekte bir çocuğu kucağına vermek için bir olanak bulabileceği ümidiyle onu rahatlatıyordu. Başka sorumlulukları olduğunu söylüyordu. Kısacası, mantıklı olmamakla birlikte mesele açıktı. Artık onu rahatsız etmemesini istiyordu. Hatta bir yıl içinde T'ye gelip çocuğu görmesini de onaylıyordu. Tanrı bilir neden fikir değiştirip de öteki mektubu göndermişti. Vilchanov okurken sapsarı kesildi. Pavel Pavlovich'in aileden kalma inci kakmalı, abanoz kutunun önünde durup mektubu bularak okuduğu gözünün önüne geldi. O da ölü gibi sapsarı kesilmiştir, diye düşündü aynada kendini görünce. Mektubu okuyup gözlerini kapatmış, mektubun boş, beyaz bir kağıda dönüşeceği ümidiyle tekrar açmıştır. Belki bunu 2-3 kez yapmıştır.